Ayrım 7.
Sayfa 116. Belediye reis muavinine gittim. Söylenmesi gerekli her şeyi söyleyip yalvardıktan sonra, "Beyefendi, bu bir amme hizmetidir," dedim. Masanın üstünde yığılı evrakın dosyaların arasına parmaklarını daldırarak, "Bakın, ben burada kafi derecede amme hizmeti görüyorum," dedi. "Beyefendi, vakit kalmadı. Piyanist lütfedip davetimizi kabul etti. Gelince rezil olacağız. Dışarıda da itibarımız sarsılır. Koca İstanbul'da konser için bir piyano bulamamışlar diye adımız çıkar." "Siz dernek bile değilsiniz. Belediyenin piyanosu özel şahsa nasıl verilir?" "Memleket, sanat, itibar," diye anlattım. "Anlıyorum, anlıyorum," dedi. "İdealist olduğunuzu anlıyorum." Umutla gözlerinin içine baktım. "Ben anlıyorum ama," dedi, "bunu başkalarına anlatamayız ki." Yeniden "millet, memleket," diye başladım. "Ama makamı işgal ediyorsunuz," dedi. Anlamadığım için "hangi makamı?" diye sorunca yumruğunu masanın kalın kristal camına vurarak "makam, makam," dedi. Yeniden konservatuar müdürüne koştum. "Beyefendi, dünyaya rezil olacağız. Afişler asıldı, ilan yapıldı." "Bana sordunuz mu baştan? Çağırmasaydınız." "E, çağırmış bulunduk." "Biz o piyanoyu yalnız Münih konservatuarından mezun olanlara çaldırtabiliriz." "Ama bu Keçin." "Keçin meçin. İptal edin konser efendim." Bu durum İçişleri Bakanlığı'na duyuruldu. Bakan İstanbul Belediyesi'ne Ankara'dan telefon etti. Belediye Polifonik Sanat Kurulu yeniden karar verdi. İçişleri Bakanı sanat işlerine karışamazdı. O sırada Keçin uçakla geldi. Kendisine yavaş yavaş durumu anlattık. Gülümseyerek, "İlan edilmiş konseri iptal edemeyiz," dedi. "İstanbul'a geldiğime göre başka bir piyanoda konser veririz." İstanbul valisi duymuş olanları. Eksik olmasın, o da uğraştı ama konservatuvarın gelinini çıkartamayınca, "Vali konağında bir piyano var, ona bakın," dedi. Keçin'le vali konağına gittik. Keçin piyanoya baktı. "Çok iyi piyano, yalnız çalmıyor," dedi. "Tamir için de vakit yok, ertesi gün konser." Bir piyano profesöründe iki piyano varmış, gidip gördük. Keçin piyanolardan yarım kuyruklu olanını gösterip, "Belki bu olur," dedi. Piyano profesörü iyi adammış, para da almadı. Piyanoyu konser verilecek sinema salonuna taşıttık. Keçin boş sinema salonunda ellerini çırpıp akustiği ölçtü. "Çok kötü," dedi, "ama konseri iptal etsek ayıp olur. Ben otele gidip dinleneyim, yorgunum." Oteline götürdük. Uyku hapı da aldı ama uyuyamadı. Döviz muamelesi eksik kaldığından bir noter katibiyle maliye memuru geldi. Ertesi gün konserin verileceği sinemaya geldik. Keçin, "Bir deneme yapayım," dedi. Mümkün değildi çünkü sinemada film oynuyordu. Film bitince konser dinleyicileri salona alındı. "Akortçu, vakit olmadığından tam akort edemedim piyanoyu," dedi. Konser başlayacağı zaman perdecinin olmadığını anladık. Perdeyi ben açtım. Keçin bir açıklama yaptı. "Maalesef büyük konser piyanosu temin edemedik. Yarım kuyruklu da olsa beni konser vermek şerefinden mahrum etmediğiniz için sizlere müteşekkirim." Keçin Liszt'in sonatını çalmaya başladı. Dünyada bu sonatı en iyi çalan adam diye tanınmış Keçin terlemeye başladı. Çünkü piyanodan bir tıngırtı duyuluyordu. Piyanodan gitar sesi gibi sesler çıkıyordu. Keçin hırçınlaşıyor, sinirleniyordu. Tramvay giderken bazen zinciri düşer de kaldırım taşlarında tıngırdar ya, işte öyle sesler duyuluyordu. Derken piyanonun altından yaylar sarkmaya başladı. Keçin bir zamanda ayağının biriyle yayları toparlamaya çalıştı. Liszt'in bu sonatı gayet yavaş, hafif bir sesle biter. Tam sonatın sonunda salonda göğsünü ve genzini temizleyen nezleli bir adamın öksürüğü, Keçin'in piyanosuna akompanye olunca, Keçin 10 parmağıyla tuşlara basıp ayağa kalktı. Alnında boncuk boncuk terler parlıyordu. İngilizce konuşmaya başladı. "Bayanlar baylar, sizlere bu konseri verebilmek için nasıl işkence çektiğimi görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde hayvanları korumak için cemiyetler vardır. Sizler de sanatçıları korumak için bir cemiyet kurunuz. Büyük sahra ortasında bile konser verilecek bir piyano bulunabilirdi. Beynelmilel çapta konserler için güzel şehrinizin bir piyanoya sahip olmasını dilerim." Konser bitmişti. Keçi Kuyruğu ile Pusula Mücadelesi. 5. Ordu Kumandanı Hafız Yunus Paşa'nın mı yoksa onun erken harbiye reisi olan Fon Golf Paşa'nın mı haklı olduğu meselesi bugüne kadar halledilmiş değildir. Tarihçiler yarım asra yaklaşan bu hadiseyi durmadan münakaşa ettikleri halde hakikati bir türlü meydana çıkaramamışlardır. Malum olduğu üzere tarihçiler arasında bu meseledeki esas ihtilaf istikamet tayininde keçi kuyruğunun mu yoksa pusulanın mı daha itimada şayan olduğu meselesinden çıkmıştır. Hafız Yunus Paşa'nın keçi kuyruğuna pusuladan daha çok itimat etmesini ve pusulayı itimada şayan bulmamasını garplı müellifler bir kusur olarak göstermektedirler. Halbuki hakikat hiç de böyle değildir. Avrupalı tarihçiler her zaman olduğu gibi bu meselede de ta ehli salip zamanından kalma kuyruk acıları, intikam ve kin hisleriyle hareket ederek aslı ve esası olmayan vesikalar ortaya çıkarmışlar, beyhude yere von Goltzbach'ın haklı olduğunu ispata çalışmışlarsa da buna hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır ve olamayacaklardır. Bu tarihi meseleyi gayet tarafsız, objektif ve ilmi bir görüşle tetkik etmiş bulunuyoruz. Malum olduğu üzere von Goltzbach'a harbi umumi ilan edilince ihtiyat zabiti olarak Alman ordusuna alınmıştı. Aslen İsviçreli bir Alman sülalesinden geldiğinden iki asırdan beri ailesi saatçilikle iştigal ederdi. Kendisine golf namı verilmesinin sebebi ise bir kısım tarihçilere göre golf pantolon giymesinden, diğer bir kısım tarihçilere göre ise gayet iyi golf oynamasından ileri gelmektedir. Golf da bütün ailesi gibi gayet iyi bir saatçiydi ve bozulan saatleri kısa zamanda yeniden bozulup yine bir saatçiye götürülecek şekilde ustaca tamir ederek bütün meslektaşlarını da himaye ederdi. Gece gündüz saatlerle ve saat ayarıyla meşgul olduğu için her işin zamanında ve tam saatinde yapılmasına büyük dikkat gösterirdi. Bu hususiyetlerine binaen kendisini Alman ordusunun saatlerine ayar işiyle vazifelendirdiler. Golf bu vazifeden büyük bir memnuniyet duymuştu. Harpten sonra yazdığı hatıralarında Alman ordusunun sonunda mağlup olmasına rağmen birçok cephelerde yer yer ve zaman zaman galip gelmesinin sebebi olarak kendisinin titizlikle ordunun zabit ve efradının saatlerini ayar etmiş olmasını göstermektedir. İhtiyat zabiti mülazımı evvel golf bu muvaffakiyet ve hizmetlerinden dolayı kısa zamanda yüzbaşılığa ve bilahare binbaşılığa terfi ettirilerek Sina cephesinde İngilizlere karşı harp edecek Osmanlı ordusuna erkan-ı harbiye reisi olarak tayin edilince paşalık rütbesini ihraz etmiş ve von Golf Paşa ünvanını almıştı. Osmanlı ordusunun kumandanı ise Hafız Yunus Paşa namında son derece mutekit, mütedeyyin bir zat ve bahadır bir kumandan idi. Von Goltzbach'a gelince Hafız Yunus Paşa'nın ilk işi ona İslamiyet'i kabul ettirmek için mücadele etmek olmuşsa da Golf Paşa gayet de kızıl bir kafir olduğundan hak dinini kabul etmemekle ayak diriyordu. Ve hatta 19 Rebiyül evvel sabahı Tülû-u Şems ile başlayan taarruzda cephede kan gövdeyi götürdüğü hengamede Hafız Yunus Paşa von Goltzbach'a kelime-i şehadet getirtmeye çalışmaktaydı. Çünkü von Goltzbach'ı gayetle sevmiş olduğundan onun pisi pisine gitmesine gönlü razı olmuyor, ille de şehit olmasını istiyordu. Ordunun sağ kanadı düşmanın şiddetli topçu ateşi karşısında ricat mecburiyetinde kalınca Hafız Yunus Paşa pek fazla gazaba gelerek bu ricatın sebebi olarak Goltzbach'ın Müslüman olmayışını göstermişti. Hafız Yunus Paşa ile von Goltzbach arasındaki ilk ihtilaf işte böyle başlamıştı. Gitgide büyüyen ihtilaf saat ayarı meselesinde artmış ve nihayet keçi kuyruğu işine büsbütün alevlenmişti. Von Goltzbach'a bir taarruz planı hazırlamıştı. Bu plan tatbik edilirse düşman ordusu gafil avlanıp kamilen imha edilecekti. Bu plana göre Osmanlı ordusu saat 5'i 11 geçe düşman siperlerine taarruz edecekti. Von Goltzbach'a aslında saatçi olduğundan 5'i 11 geçe 6'ya 19 kala gibi hep küsurlu saatler söylerdi. Hafız Yunus Paşa von Goltzbach'ın harekat planını kabul etmişti. Saat 5'i 11 geçe ordu taarruza geçecekti. Von Goltzbach tam saat 3'te uyandı, sakal tıraşı oldu, giyindi, çizmelerini boyattı. Almanya'daki bütün ailesi efradına gönderilmek üzere mektuplar yazdı. Harita çantasını, dürbününü takıp ata bindi. Seyisi de arkasında plana göre bulunacakları yere gitti. Ölü sessizliğindeki çölde dondurucu soğuk vardı. Gündüzleri kavurucu sıcak olan çölde geceleri de dayanılmaz soğuk oluyordu. Neredeyse az sonra sabah olacaktı. Hafız Yunus Paşa karargahının bulunması lazım olan yere geldiği vakit orada hiç kimseyi bulamayınca pek fazla hayrete düştü. Yanlış gelmiş olduğu zehabına kapılarak elektrik fenerinin ışığında haritayı tetkik etti. Pusula ve yıldızlarla bulunduğu yeri tayine çalıştı ve yanlış yere gelmediğini anladı. Soğuktan çeneleri takır takır atarak ''Hafız Yunus Paşa!'' diye karanlığın içinde feryat ettiyse de nihayetsiz çöldeki aksi sedasından başkaca hiçbir cevap alamadı. Gecenin zulmeti içindeki nidasını düşman duymuş olduğundan o tarafa kör endahte başladı. Kurşun yağmuru altında kalan von Goltzbach'a kilotundan bir yara alarak firara karar verdi. Tatlı canını zor kurtardı. Eski karargaha geldi ki cümle asker uyumakta ve Hafız Yunus Paşa dahi Mors elifbası ile işaretler vererek horlamakta. Hafız Yunus Paşa'yı uyandırıp "Paşa bu ne iştir?" diye sual ettikte paşa dahi "Bregolf yatsı namazını eda edip şimdi yatmış idim. Nedir bu ettiğin? Bir Osmanlı paşasını tatlı uykusundan uyandırırsın." dedi. Golf Paşa ise "Ya şimdi taarruz olacaktı?" deyince Hafız Paşa "Senin planın işledir. Saat 5'i 11 geçe Allah'ın inayetiyle taarruz başlayacak. Cümle küffar tarumar edilecek. İslam muzaffer olacak. Sen şaşırdın mı?" deyince Golf Paşa da saatini gösterip "Sen ne dersin paşa? Şimdi saat 6'dır. Taarruz zamanı geçti." dedi. Hafız Yunus Paşa ise "Sizin saatiniz Alafirengi olduğundan batıldır. Biz Alaturka saat kullanırız." dedi. Von Golf Paşa ise saçlarını yolup "Aman ne iştir? Alaturka 5'i 11 geçe öğlendir. Bu çölde öğle sıcağında taarruz şöyle dursun insanın çirozu olur." dedi. Bunun üzerine Alman paşası ile Osmanlı paşası Alaturka'dır yok Alafranga'dır gayretiyle şiddetli ihtilafa düştüler. Von Golf Paşa Osmanlı ordusunun zabitan ve efradının saatlerini bir cümle Alafranga'ya tahvil ile şeriata muhalif amel teklifi eleyince Hafız Yunus Paşa dahi gayetle gazaba gelip Alman'ın üstüne yürüyerek "Osmanlı'nın saati hiçbir vakit değişmez, sabittir. Sen saatini bizim saatimize çevir." dedi. Onlar bu merkezde münakaşadayken düşman ordusunun taarruza geçmiş olmasından habersiz kuşatıldılar. Ordu 4000 efrat, 4 mekkare kolu erzak ve 8 deve kolu cephane ile 2 topunu feda ederek düşman kuşatmasını muzafferane yarıp çıkmaya ve paşalar dahi lehül hamd canlarını kurtarmaya muvaffak oldular. O tarihten sonra Alaturka ve Alafranga saatler beynindeki aykırılıktan dolayı Von Golf Paşa'nın taarruz dediği zaman ricat, ricat dediği zaman taarruz ve Hafız Yunus Paşa'nın istirahat dediği zamanlarda hücum ve hücum dediği zamanlarda da istirahat edilerek mevcudu bilinmez askerlerimizin kanları ile çöl kumları sulandı. Mekkâre ve deve kollarının arkasından bir de keçi kollu gelmekteydi. Erzak ve hayvan yemi azalınca Von Golf Paşa keçilerin kesilerek askerlere yedirilmesini söylediyse de Hafız Yunus Paşa şiddetle itiraz ederek iş bu keçi hayvanatının ekel yani yemek için değil kılavuz olarak cihet tayininde istihdam edildiğini Alman paşasına beyan eyledi. Von Golf Paşa hayretlere gark olup siz pusula istimal etmez misiniz diye sual eyledi. Von Golf Paşa keçiyle cihet tayinini son derecede merak edip bu işin nasıl icra edildiğini öğrenmek istedi. Kendisine ariz ve amik izah edildi. Şöyle ki, hilkat tarafından keçi mahlukunun kuyruğu kısa ve güdük yaratılarak hayvanın kıçı açıkta kalan mahallini örtemediğinden iş bu mahalli daim üşümekte ve keçi açıkta kalan yeri şimal rüzgarına maruz kalıp üşümesin diye daima kıçını sıcak tarafa yani cenuba tevcih etmektedir. Binaenaleyh keçinin kıçı cenubu, boynuzları dahi şimali göstermektedir. Mevla her bir şeyi bir sebebe mebniyi yaratmıştır. Keçilerin ardlarının çıplak olması da insanlara cihetlerini tayinde hizmet içindir. Bu izahat üzerine fevkalade taaccüp eden Von Golf Paşa, "Neden pusula kullanmazsınız?" dedi. Cevaben kendisine, "Kul işine asla itimat caiz değildir, kul yanılır. Ola ki bir pusula yanlış çıkar, bu yüzden istikametimizi şaşırabiliriz. Halbuki keçinin dolgun kuyruklusu yoktur ve hiçbir keçi mabadini soğuk rüzgarlı şimale tevcih eylemez." denildi. Yine bir sabah düşman üzerine taarruz edilecek iken her iki paşa arasında cihet tayini meselesinde ihtilaf çıktı. Hafız Yunus Paşa Hazretleri keçi kuyruğu ile cihet tayin ediyor ve asla pusulaya itimat etmiyordu. Pusula aleti bozuk olabilir ama hiçbir keçi bozuk olamazdı. Paşa diyordu ki dünya dönmekte biz dahi üstünde dönmekteyiz. Binaberin o döner biz dönerken yerinde duran pusula ibresi nasıl olur da hep bir istikameti gösterir? Von Golf Paşa ise berakis pusulaya itimat edip keçi kuyruğuna itimat beyan etmiyordu. Taarruz edileceği saatte keçi kuyruğunun gösterdiği tarafla pusula ibresinin gösterdiği taraf birbirine uymuyordu. Cenuba taarruz edilecekti. Hafız Yunus Paşa keçi kuyruğundan istikamet alıp orduyu taarruza geçirdi. Allah Allah nidalarıyla askerler süngülerini takıp hücuma geçtiler. Bir müddet sonra arkalarından hurra diye naralar duyuldu. Bir de anlaşıldı ki ordu taarruz ediyoruz zannı ile çekilmekte olup arkalarından da İngilizler kovalamaktadır. Bunun üzerine Von Golf Paşa işte keçi kuyruğuna itimadın sonu budur. Cenuba taarruza geçiyoruz derken şimale kaçtınız dedi. Hafız Yunus Paşa ise hiçbir vakit keçi kuyruğunda hata olamaz. Keçinin kuyruğu cihetini şaşıramaz. Asıl İngilizler pusulayı şaşırıp sabletimiz karşısında cenuba firar ediyoruz diye yanılarak şimale üstümüze hücuma geçtiler. Bin haberin yanlışı keçi kuyruğunda olmayıp İngilizlerdedir dedi. Ordu bir müddet çekilip bir hayli zayiat ve telafat verdikten sonra bir müdafaa hattında tutunup bilahare yine keçi kuyruğu şavullanarak bu sefer plan üzere ricata başlandıysa da bu sefer de bir görüldü ki ordu kamilen İngiliz askerlerinin içine ve tam ortasına düşmüştür. Bu sefer de ricat derken İngilizlere hücuma geçildiği anlaşıldı. Golf Paşa keçi kuyruğundan pusula işte böyle olur dediyse de Hafız Paşa şiddetle itiraz ederek yine İngilizlerin cihet ve istikametlerini şaşırdıklarını ifade eyledi. İş bu hadiseden sonra Fon Golf Paşa keçi kuyruğu ile istikametini tayin edenler arasında vazife göremem diye istifa ederek memleketine azimet eyledi. İş bu hadise böylece tarihe intikal ettikten sonra bugüne kadar tarihçiler arasında devamlı bir münakaşa mevzu olmuştur. Avrupalı müellifler garaz kârâne hareket ederek Hafız Yunus Paşa'nın keçi kuyruğu ile cihet tayinini taip etmekteyseler de artık bugün hatanın keçilerde değil İngilizlerde olduğu ve kullanmakta oldukları pusulanın yanlış veya yakında bir maden olması sebebiyle ibresinin maden cihetine dönmüş bulunduğu anlaşılmıştır. Başka bir ihtimal ise istikamet tayin edilen keçinin hastalanması ve hararet basması sebebiyle zavallı hayvanın ardını serinlesin diye şimal rüzgarlarına tevcih etmiş olmasıdır. Serdettiğimiz tetkik ve mütalaalar ile garplı müelliflerin nasıl hata ettikleri aşikar olmuştur ümidindeyiz. Medeniyet gibi var mı? Karım evlendiğimiz günden beri bir düdüklü tencere istiyordu. Bir düdüklü tencere almayışım başka hiçbir şeyden değil, parasızlığımdandı. Karım hiç durmadan düdüklü tencerenin faziletlerini anlatıyordu. Zamandan kazanırım, saatlerce mutfakta yemek pişireceğim diye oyalanmam. Düdüklü tencerede çarçabuk yemeği pişiririm. Çok doğru canım. Paradan da kazanırız, düdüklü tencere alırsan daha az hava gazı harcarız. Haklısın sevgilim. Sebzenin etin buğusu dışarı çıkmayacağı için düdüklü tencerede pişen yemekler daha lezzetli olur. Doğru söylüyorsun yavrum. Benim bu uysallığıma nedense çok kızıyordu. Düdüklü tencere almam için ileri sürdüğü gerekçelere karşı, hayır bu düdüklü tencereler hiçbir işe yaramaz desem belki de karım, bu kanaat meselesidir şekerim, ben her fikre hürmet ederim deyip susacak, olsa olsa düdüklü tencerenin faziletlerine beni inandırmaya çalışacaktı. Bana düdüklü tencere aldırtabilmek için başka bir taktik denedi. Çok ayıp oluyor. Mahallede bizimkinden başka düdüklü tenceresi olmayan ev yok. Bütün tanıdıklarımızın düdüklü tenceresi var. Utanıyorum artık. Hakkım var sevgilim. Uzun bir sürede böyle gitti. Sonra başka bir yol denedi. Seyyar satıcıların bile evlerinde düdüklü tencere var. Senden otomobil istemiyorum. Buzdolabı istemiyorum. İstediğim bir düdüklü tencere. Kaç paralık şey? Vallahi ne kadar haklısın sevgilim. Otomobil istese çok daha iyiydi. Param yok alamam der çıkardım. Ama bir koca için düdüklü tencere alacak param yok demek ne zordur. Bir akşam yemeğinde birdenbire, biliyor musun dedi. Neyi dedim? Bugün evliliğimizin 7. yıl dönümü. Ya işte evlilik saadeti budur sevgilim. 7 yılın nasıl geçtiğini bilemedik hayret. Evet dedi, bir düdüklü tenceresi olmayan evde 7 yılı nasıl geçirdik çok hayret. Bu kuru fasulyeyi pişirmek için ocakta 4 saat kaynattım. Düdüklü tencere olsa yarım saatte pişerdi. Vah sevgilim, vah canım. Sen insanı çileden çıkarırsın. Niçin sevgilim? Boğulacak gibi olan karım bir bardak suyla boğazındaki lokmayı yuttu. Bir gün çalıştığım gazete için yazdığım yazıyı çok beğenmiştim. Düşüncesini öğrenmek için yazıyı karıma verdim. Okur musun şunu bakalım nasıl? Senin yazdıkların hiçbiri doğru değil. Evlilik hayatımızda beni ilk kıran sözü bu olmuştu. Neden diye bağırdım. Neden olacak? Sen önce medeni bir insan değilsin. Bana hakaret ettiğinin farkında mısın? Hakaret değil ki, gerçek. Medeni bir insan medeniyetin bütün teknik araçlarını kullanır, onlardan yararlanır. 19. yüzyılın araçlarını kullanan bir insan nasıl olur da yaşadığı 20. yüzyılın kafasıyla düşünebilir? Daktiloda yazmaya alışık bir insan, kamış kalemiyle yazan insandan elbette ileridir. İnsanın karakterini çizen kullandığı aletlerdir. Çağının tekniğini kullanan insanın düşünce yapısı da bunlara göre değişir, gelişir. Birisi bana medeni insan olduğunu söylese ona sorarım. Evinde buzdolabı, televizyon, elektrik süpürgesi var mı? Otomobilin var mı? Daktiloda mı yazıyorsun? Hayır derse geç, öyle medeni adam olmaz. Sen ne hakla yazı yazıp da başkalarına yol göstermeye, akıl vermeye kalkıyorsun? İlk defa aydın bir kadınla evlenmenin üzüntüsünü duyuyordum. Ertesi gün hemen bir düdüklü tencere alıp getirdim. Çağımıza düdüklü tencereyle girdik sevgilim, hayırlı olsun dedim. Düdüklü tencere kullanan kadının düşüncelerinde de bir gelişme olacağına inanıyorum. Gerçekten inanıyordum. Düdüklü tencere kullanan bir insanla isli kazanın altında odun ateşi üfleyen bir insan hiçbir olur mu? Günler aylar geçiyor, karım bir türlü düdüklü tencereyi kullanamıyordu. Bu sefer söylenmek sırası bana gelmişti. Neden düdüklüyü kullanmıyorsun? Kullanırım elbet diyor ama kullanmıyordu. Sevgilim, niçin düdüklüde yemekleri pişirmiyorsun? Pişireceğim. Beni atlatıp duruyordu. Ben de büsbütün üstüne düştüm. Canım, niçin kullanmıyorsun? Biz bunu süs diye almadık ki. Her gün söyleniyordum. Biz bu cenabeti gider mağaza vitrinlerinde de seyrederdik. Medeniyet teknik araçları seyretmek değil, kullanmaktır. En sonunda karım, şimdilik eski bakır alüminyum tencereler işimizi görüyor dedi. Öyleyse biz bu düdüklüyü niçin aldık? Canım, eskiyecek, bozulacak diye kullanmıyorum işte. Karımın bu sözündeki gerçeği, bunun ne demek olduğunu teknikte ilerlemiş milletlerden olanların hiçbiri anlayamaz. Bozulacak diye korkumdan ilk aldığım radyonun düğmesini de uzun zaman bir türlü çevirememiştim. Evine telefon alan bir dostum da 3 gün işini gücünü bırakıp hiç durmadan ne kadar telefonu olan tanıdığı varsa onlara telefon edip durmuştu. Artık karıma eskisi kadar düdüklü tencerede yemek pişirmesi için ısrar etmiyordum. Ama yine arada bir, şu düdüklüyü kullan artık diyordum. Bir seferinde karım, anlamıyor musun, korkuyorum dedi. Neden korkuyorsun dedim. Ya patlarsa bir sürü kaza oluyor. Derler ki Bursa'ya ilk otomobil gittiği zaman onun yürüdüğünü görüp bilmedikleri bir hayvan sananlar yesin diye önüne ot koymuşlar. Yemeğimizin de az olduğu bir pazar günü birdenbire hem de öğlen yemeğine misafirler bastırdı. İşte o mutlu gün karım düdüklü tencereyi kullanmaya karar verdi. O mutfakta uğraşırken ben de misafirlerin gönüllerine göre gevezelik etmeye çalışıyordum. Yarım saat kadar sonra karım, biraz gelir misin dedi. Mutfağa gittim, ter içinde kalmış olan karım, deminden beri uğraşıyorum, bir türlü açamıyorum, aç şunu dedi. Düdüklü tencerenin üst üste duran 2 kulpunu ayırmaya çalıştım ama ayıramadım. Bütün gücümle kulplara sarıldım, ancak 2-3 milim oynatabildim. Karım, şimdi ne yapacağız dedi. Bilmem. Misafirlere soralım. Ayıp olur, bir düdüklü tencereyi açmasını bilmiyor derler. Neden ayıp olsun, ben sorarım. Düdüklüyü kaptığı gibi misafirlerin yanına gitti. Bunun kapağı nasıl açılacak biliyor musunuz? Bir kadın misafir, aa bu başka model, bizimkinden değil dedi. Başka bir kadın, bizimkine benziyor dedi ama ne kendisi ne kocası açabildi. Tarifnamesi yok mu? Var. İnsanların kafalarını büsbütün karıştırmak için yazılmış bütün tarifnameler gibi olduğu için herkes tarifnameyi kendine göre ayrı ayrı yorumladı. Bu farklı anlayışlara göre düdüklü tencerenin kapağı 7 ayrı usulle açılıyordu. Ayrı ayrı denediğimiz bu usullerin hiçbiriyle açamadık. Karım bizdekinin modellerinden düdüklü tenceresi olan kadına, siz nasıl açtınız dedi. Kadın, biz alırken açık almıştık dedi. Komşulardan biri de böyle sizin gibi açamamış da bize aman açtırın da öyle alın demişti. Biz de öyle yaptık. Sonra evde kapamadınız mı hiç? Kadın şaşırdı. Tabii kapıyoruz dedi ama bizim düdükle alıştı, kolay açılıyor. Kulpları o yana bu yana çeke çeke sonunda kapağı açabildik. Karım tencereyi alıp mutfağa gitti. Biz de misafirlerle yerli sanayimizi kötüledik. Bir misafir, Avrupa malı başka dedi, çıt diye açılır, çıt diye kapanır. Biri de bizde yapılanların dedi, kapanacak yeri kapanmaz, açılacak yeri de açılmaz.